Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Değerli, kıymetli kardeşlerimiz, dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir terbiye ve tezkiye, eğitim öğretim metodu olarak kabiliyetleri keşfetmesi ve onları geliştirmesi noktasındaki örnekliği okuyoruz. Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir metot uygulamıştır. Etrafındaki insanları her birinin Cenab-ı Hak tarafından ayrı bir maden olarak, bir altın madeni, gümüş madeni, bir bakır madeni veya inci, mercan gibi bir maden olarak yaratıldığının farkında olarak, bilincinde olarak onları bir işleme tabi tutmuştur. Adeta onlar üzerinde bir madencilik, manevi bir madencilik faaliyeti gerçekleştirmiştir Efendimiz. Tıpkı bir kuyumcu hassasiyeti içerisinde onlara şekil vermiştir. Onları güzelleştirmiştir. Onları hayatın her alanında başarılı insanlar haline getirmeye çalışmıştır ve bu konuda çok büyük bir başarı elde etmiştir. Yüce Rabbimizin lütfuyla, keremiyle. Hangi sahabeyi alacak olursak alalım elimize ve önümüze koyacak olursak, Efendimizin bu ince işçiliğini, bu sanatkârane işçiliğini onlar üzerinde görebiliriz. Fahri Kainat Efendimiz kendisine inanan ve gönülden bağlanan her bir sahabesiyle hususi alakadar oldu. Kabiliyetlerini keşfedip geliştirdi, terbiye edip yetiştirdi. Konumuzla ilgili bir rivayet naklediliyor Abdülkays heyeti bağlamında. Bu rivayet Efendimizin bu noktadaki hassasiyeti, bu noktadaki gösterdiği dikkati ve başarısını bizlere aktaran güzel bir örnektir. Olay şöyle gerçekleşiyor değerli kardeşlerimiz. Abdülkays heyeti Medine'ye gelmişlerdi. Heyetin başkanı Abdullah bin Avf peygamberimize gitmeden önce yol elbiselerini çıkardı. Güzel ve temiz bir elbise giydi. Diğerleri ise yol elbiselerini çıkarmamışlardı. Peygamber Efendimizin yanına vardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara hoş geldiniz deyip dua ettikten sonra Abdullah el-Eşeç hanginizdir diye sordu. Abdullah bin Avf, ya Resulallah benim dedi. Abdullah görünüm itibariyle çirkin bir kimseydi. Allah Resulü kendisine bakınca o, ya Resulallah, insanın derisinden tulum yapılıp ondan su içilmez ki. Kişinin sadece iki küçük şeyine değer verilir, dil ve kalbi dedi. Yani Resul Efendimiz onunla henüz konuşmaya başlamadan ismini soruyor. Abdullah el-Eşeş benim diyor. Dedikten sonra da demek ki belki renk itibariyle Cenab-ı Hakk'ın yarattığında çirkin olmaz aslında. Cenab-ı Hak her şeyi güzel yaratır. Ellezî ahsene küleşin halakahu ayet-i kerime var. Yarattığı her şeyi güzel yarattı buyuruyor ayet-i kerimede. Ama onun Efendimizin bakışından belki böyle bir his gelmiş olabilir gönlüne. Ya Resulallah, insanın derisinden tulum yapılıp ondan su içilmez ki kişinin sadece iki küçük şeyle değer verilir. Dili ve kalbi. Yani insanın kalbi ne durumda? Orada hangi duygular var? Hangi niyetler var? Hangi güzellikler var veya kötülükler? Ve dilde kalbin dişe yansıyan, onun elçisi mahiyetinde olduğundan dolayı da insan diliyle ne konuşuyor, neleri zikrediyor, neleri anıyor. Dolayısıyla esas insanı değerli kılan veya değersiz kılan bu iki şeydir diyor. Tıpkı Lokman Aleyhisselam'ın hikmetlerinde olduğu üzere, işte efendisi bir rivayete göre o bir efendisinin yanında çalışan siyahi bir köledir Lokman Aleyhisselam. Onu imtihan etmek ister. Der ki bir koyun kes ve onun en değerli iki şeyini bana getir der. Gider, keser ve diliyle kalbini alıp gelir. Sonra tekrar gönderir. Der ki bir tane koyun daha kes. Bu kez en değersiz olan iki uzvunu bana getir der. Lokman Aleyhisselam gider. Yine dilini ve kalbini getir koyunun. Der ki niye böyle yaptın? En değerli dedim, dilini kalbini getirdin. En değersiz dedim, dilini kalbini getirdin. Lokman Aleyhisselam buyurur ki bu iki şey o kadar önemli ki eğer bunlar güzel olursa o kişi en değerli bir insan olur, dili ve kalbi. Eğer bunlar kötü olursa o insan en değersiz insan olur. İnsanı değerli kılan da, insanı değersiz kılan da dili ve kalbidir. Bu Lokman Aleyhisselam hikmetleri arasında geçer. Demek ki bu Abdullah el-Eşeç radıyallahu anh da bu hikmete sahip bir insan. Ya Resulallah, renk değil, insanın boyu busu değil, insanı değerli kılacak olan da, insanı düşük, sefil yapacak olan da dili ve kalbi diye söylüyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah, sende Allah'ın sevdiği iki haslet var buyurdu. Abdullah bunların ne olduğunu sorunca da hilim ve teenni. Hilim, aklı başında olmak, ne konuştuğunu bilmek, ne yaptığının farkında olmak, sabırlı olmak insanlara karşı muamelelerinde. Teenni de yine acele etmemek. Ele aceletu mineşşeytan. Acele, lüzumsuz şeylerde acele etmek, böyle heyecan duymak şeytandandır. Etti ennimler rahmen, ama yer yerince davranmak, ağırbaşlı olmak, yerine göre hareket etmek de Rahman'dandır diye. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam Abdullah'taki ve konuşmalarındaki bu konuşmalarına hareketle ondaki iki önemli vasfı Efendimiz Aleyhisselam keşfetmiş oluyor. Adeta bir röntgen gibi onu görmüş oluyor, keşfetmiş oluyor ve bunu kendisine söylüyor. Sen de diyor Allah'ın sevdiği iki önemli vasıf var. Bunların birisi hilim, diğeri teenni. Bunlar zaten birbirini tamamlayan iki güzel vasıf. Bunun üzerine Abdullah, ey Allah'ın Resulü, bu hasletler bende sonradan mı oldu yoksa ben böyle mi yaratıldım diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen böyle bir ahlak üzere yaratıldın buyurdu. Demek ki bazı vasıflar doğuştan gelebiliyor veya doğuştan üste, önde çıkmaya yakın yerlerde bulunabiliyor. Bazı vasıflar da fıtraten doğuşta çok aşağılarda bulunuyor. Onun ortaya çıkması biraz çalışmayı, gayreti gerektiriyor. Buradaki Efendimiz Aleyhisselam'ın kabiliyetleri keşfedip onu geliştirmeye çalışması, onu öne almasının çok güzel bir örneğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz, insanın eğitimiyle öğretimle meşgul olan kimimiz varsa onların bunu kendimize örnek almamız gerekiyor. Eğer bir güzel bir vasıf görürsek çocuğumuzda, hanımımızda, talebimizde onu iyi keşfedip onu da belirtmek lazım. Yani farkında olduğumuz şeyleri fark ettirmeye de çalışmamız lazım. İnsan bunu fark ederse onları kullanmaya çalışır, onu geliştirmeye çalışır ve ona ne diyelim, kendisine bir moral motivasyon kaynağı da olabilir bu. Gençlerin kabiliyetlerini gerektiği gibi kullanabilmeleri için onlara imkan tanımalı, önleri açılmalıdır. Yani o gençlerde, o kişilerde bazı potansiyel güzel vasıflar olabilir, kabiliyetler olabilir ama onların gelişmesine zemin hazırlayamazsak ve imkan tanımazsak onlar körelebilir. Onlar bir fayda sağlamayabilir. Allah'ın yarattığı şekilde kalır ve ondan bir sonuç alınamayabilir. Dolayısıyla keşfedilen o kabiliyetlerin, o istidatların ortaya çıkabileceği, boy atabileceği, adeta bir ağaç gibi büyüyüp dallanıp budaklanabileceği ve meyve verebileceği zeminlerinde oluşturulması lazım. Oluşturulması lazım. Böyle bir zemin bulamadığı için nice kabiliyetler belki atıl kalmış olabilir. Bakıyoruz insan köyde kalıyor. Ya bir çobanlık yapıyor, bir ziraatte meşgul oluyor ama fevkalade güzel bir sesi var ama o sesini geliştirebileceği ortam bulamadığı için öyle bir iki köy türküsüyle uzun havayla sınırlı kalıyor. Ama benzeri bir kabiliyet onun gelişme zeminini bulunca bakıyoruz ki dünya çapında sesler oluyor. Tabi haram olan kısım bizi fazla ilgilendirmiyor. Ona bir şey diyecek halimiz yok ama dünya çapında bir Kur'an okuyucusu oluyor, kari oluyor. Dünya çapında diyelim ki bir dini musiki, yani helal musiki yapan insan oluyor ve milyonları, milyarları etkisi altında bırakıyor. Aynı kabiliyet birisi gelişme imkanı buluyor ama diğeri o gelişme imkanını bulamıyor. Bakıyoruz fevkalade hassas insan, yani edebiyata düşkün, şiire düşkün, yani köylü insan oradayken bile şiir söylemeye falan çalışıyor. Konuşmadan şiir gibi aktarıyor. Belli ki bir orada maden var, bir potansiyel var ama onun gelişeceği zemin olmayınca öyle kalıyor. Bir iki diyelim ki o köydeki nakaratlarla ve kafiyeli birkaç sözle sınırlı kalıyor ama zeminini bulduğu zaman onlardan işte Fuzuliler çıkıyor, Bakiler çıkıyor, işte Mehmet Akifler çıkıyor ilahirehi. Yani her kabiliyet açısından bunları, bu örnekleri kıyaslamak mümkündür. Şimdi burada da Efendimiz Aleyhisselam'ın o gençlerdeki o kabiliyetlerin inkişaf etmesi ve geliştirilmesi açısından nasıl imkanlar tanıdı, nasıl zeminler oluşturdu, nasıl yönlendirmelerde bulundu, onun da örnekleri var. Bu hususla ilgili bir rivayet İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Ben babam Ömer'e ait olan genç bir devenin üstündeydim. Onu zapt edemiyor, kavmin önüne geçip duruyordu. Babam bu duruma üzülerek geliyor, deveyi geriye alıyor ve ona sahip ol. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçmesin diyordu. Böyle bir sefer, bir yolculuk, bir sefer esnasında delikanlı, Abdullah bin Ömer de delikanlı, babasının devesini biniyor ama deveyi zapt edemiyor. Yani ona sahip olamadığı için, zapt etmeye gücü yetmediği için de deve hızlı gidiyor ve herkes önüne geçiyor. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın devesinin bile önüne geçebiliyor. Hazreti Ömer Efendimiz de buna üzülüyor. Yani edeben de aslında. Belki bu doğru olmayabilir. Çünkü ayet-i kerimelerde bu anlamda da Resulullah Efendimiz'in önüne geçilmemesi anlamı bulunduğu ifade ediliyor. Hucurat suresinin 1. ayet-i kerimesinde estaizu billah ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyni deyillahi ve rasulü vettekullah innallah semiyon alim. Ey iman edenler, Allah ve Resulullah önüne geçmeyin, Allah'tan korkun, Allah her şeyi işiten ve bilendir ayet-i kerimesinde Hucurat suresi 1. ayet-i kerimede la tukaddimu ayet-i kerimesine yürürken Resulullah önüne geçmeyin diye anlam veren müfessirler de olmuştur. Dolayısıyla Efendimiz müsaade etmediği takdirde yürürken yolda onun önüne geçmek de yasaktı. O da Resulullah'a karşı bir su edepti. Ashab-ı kiram böyle yetiştiriliyordu, böyle terbiye ediliyordu. Dolayısıyla o çocuğun deveye hakim olan öne geçmesini, bu işin farkında, bilincinde olan Hazreti Ömer Efendimiz ne yapıyor? İkide bir ikaz ediyor. Sahip çık diyor, çıkamayınca tutuyor, deveyi çocukla beraber tekrar geri getiriyor. Böyle bir olay yaşanıyor orada yani. Bakalım ki sevgili Peygamberimiz bu olay karşısında nasıl bir tavır sergiliyor? Nasıl müdahale ediyor? Neler söylüyor? Doğrusu biz de merak ediyoruz. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, şu delikanlının bindiği bu deveyi bana satar mısın? Hazreti Ömer radıyallahu anh, devesin Resulallah diyerek deveyi ona sattı. Bundan sonra Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana, yani Abdullah'a döndü ve şöyle buyurdu: o senindir ey Abdullah, onu istediğin gibi kullan. Buhari Buyu' alışveriş kitabı 47 hibe. Yani Buhari'nin iki yerinde bu rivayet yer alıyor. Çok müthiş bir hadis-i şerif ve çok müthiş bir rivayet. Doğrusu çok etkileyici. Hem orada delikanlının o heyecanını önüne geçmiyor Efendimiz Aleyhisselam. Bırakın diyor, binsin diyor, ileri geçsin diyor, istediği kullansın. Yani o kabiliyet inkişaf etsin, gelişsin, körelmesin. Gençlerin o deviye binmesi, yolculuk yapması, cihada çıkması, sefer etmesi, böyle o delikanlının verdiği o heyecanı sonuna kadar kullanması noktasında Efendimiz Aleyhisselam, yani tutup da ya şu delikanlıya bu camilerde çocuklara kızan bir kısım yaşlı amcalarımız gibi çocuk camiye girmek istiyor, işte bakın kendimiz camiye gitmedik, çocuklarımızı götürmedik, gelen çocuklara kızdık, bağırdık, Cenab-ı Hak da bak bir musibet gönderdi, gitmek isteyen bile gidemiyor şimdi. Hele çocuklar hiç gelmiyorlar tabi virüs sebebiyle. Cenab-ı Hakk'ın önümüze koyduğu imkanları sonuna kadar kullanmak varken onu kullanmadığımız gibi engel olmaya çalıştık. Bak böyle musibetler başımıza gelebiliyor. Dolayısıyla Allah Resulü'nün hayatında bunun ne güzel örnekleri var. O gençlerin o istidatlarını, o kabiliyetlerini mübah yollarda sonuna kadar kullanmaları noktasında Efendimiz ona bir zemin hazırlıyor, yönlendirmede bulunuyor, teşvik de diyor. Resulü Efendimiz'in yaptığı teşvik de fevkalade büyük bir teşvik. Yani Hazreti Ömer'den deveyi alıyor, deveyi Abdullah bin Ömer'e, o delikanlıya hediye ediyor, al diyor, bu senindir diyor, baban da karışmasın ve bunu istediğin gibi kullanabilirsin diyor. Yeter ki koş, yeter ki kullan, yeter ki yürü, yeter ki efendim ne cevheri varsa hepsini ortaya koy. Buhari rivayeti. Ey Abdullah, o senindir, onu istediğin gibi kullan. Baban da fazla müdahale etmesin. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel hareketiyle gençlerin baskı altında tutulmaması, onların kabiliyetlerini geliştirmek için meşru çerçevede serbest bırakılması gerektiğini göstermiştir. Tabi bu, yani eğitimde baskı ve o gençlerdeki o potansiyelin doğru yönlendirilmesi, köreltilmemesi, yani gerek fiili müdahalelerimizde, gerek kavli konuşmalarımızla, gerek hal ve hareketlerimizle, jest ve mimiklerimizle Allah'ın o gençlerin o beynine, kalbine verdiği o altın değerinde, zümrüt inci değerinde o kabiliyetleri köreltmemek, baskılamamak, köreltecek şekilde baskı uygulamamak, bu konuda dikkatli olmak çok önemli bir şey. Bunun işte örneğini Efendimiz'e ne güzel sergilemiş oluyor burada. Bir diğer misal de şöyle. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. İki kişi gelip davalarını Peygamberimize arz ettiler. Efendimiz bana kalk ey Ukbe, ikisi arasında hüküm ver buyurdu. Ben ya Resulallah, siz buna benden daha layıksınız dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Öyle olsa da ikisi arasında sen hüküm ver. Bütün çabanı sarf ederek doğru karar verdiğinde 10 sevap, bütün çabanı sarf ederek karar verip yanıldığında ise 1 sevap vardır buyurdu. Efendimiz burada ya kendi yanında bir sahabeye bir konu hakkında hüküm verme becerisini kazandırmak istiyor. Onu hakim yapmak istiyor, onu savcı yapmak istiyor. Yani biraz daha o dilin kelimesini kullanacak olsak bir kadı olmasını, bir müftü olmasını istiyor. Demek ki bu Ukbe bin Amir'de böyle bir hususiyet var. Böyle bir fıkıh güç var, bir muhakeme gücü var. Efendimiz ona o güvenini kazandırmak istiyor. Gel diyor, benim huzurumda bu işi güzelce yap, başar. Bir yanlışın olursa ben sana söylerim zaten. Ama doğru karar verirsen, doğru bir muhakeme yapacak olursan takdir ederim. Sonra kendine güven gelir ve bu alanda ilerlersin. Bu alandaki istidadını geliştirirsin. Olmaz, ben senin yanında bunu yapamam ya Resulallah. Sen daha layıksın deyince de Efendimiz Aleyhisselam doğru söylüyorsun. Ben varken sana düşmez de demiyor. Hayır diyor. Burada güzelce bu işi usul uygun tarzda yapmaya çalış. Ama bütün çabanı sarf et. İki tarafı güzelce dinle. Aklını kullan. Delilleri iste. Onları güzelce yer yerince değerlendir. Ve burada hakla adalette en doğru hükmü vermeye çalış. Bunu bütün gücünü kullanır da doğru bir hüküm verirsen Cenab-ı Hak sana 10 sevap verir. Ama bütün gücünü sarf eder, bilerek bir haksızlık yapmaz da verdiğin kararda bir yanılma söz konulursa yine Cenab-ı Hak sana 1 sevap verecektir. Çünkü o konuda adalet duygunda herhangi bir niyet açısından bir sakınca, bir eksiklik bulunmamaktadır. Böyle yani Efendimiz Aleyhisselam'ın daha farklı kullanımları da yani kabiliyetleri tespit edip kullanma açısından örnekleri de var. Bir örneği de yine buna benzer. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam sahabenin kurrasından ve 4 büyük hafızın birisi olan Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz. Çok seviyordu onu, çok değer veriyordu. Beraber bulunurlarken ey Abdullah bana Kur'an-ı Kerim oku buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam ey Abdullah bana Kur'an'dan bir sure, bir yer oku buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh tıpkı Ukbe gibi ya Resulallah bu Kur'an sana indirildiği halde ben senin huzurunda nasıl okuyabilirim? Bunu en iyi okuyan sensin. Kendi kendime okuyorum ama senin huzurunda okumaya utanırım, haya ederim dedi. Efendimiz Aleyhisselam ey Abdullah ben kendim Kur'an-ı Kerim okumaktan zevk aldığım gibi bir başka birisinin okuyuşunu dinlemekten de fevkalade zevk alırım. Buyurun okuyun. Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyor? Onu takdir ediyor. Onun okuyuşuna güvendiğini, orada bu böyle bir kabiliyet olduğunu, bunun farklı olması gerektiğini ona hissettiriyor. Başladım diyor. Okumaya başladım. Nisa suresinin başından başladım ve Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsü ubudu rabbeküm diye başlayarak okudum. Ta 41. ayete kadar geldim. Ben okuyorum diyor, Efendimiz dinliyor diyor. Okuyorum, Efendimiz dinliyor diyor. Ne zaman ki Nisa suresi 41. ayet-i kerimeye geldiğimde ayet-i kerimeyi okudum. Ki ayet şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bi şehidin ve ci'nâ bike alâ hâulâi şehidâ. O kıyamet günü her ümmetin aleyhine şahitlik yapacak bir şahit ki peygamberlerdir getirdiğimizde Resulüm seni de bu ümmet aleyhine şahitlik yapmak üzere getirdiğimizde bu günahkar, münafık, kafir insanların halleri nice olacak? Ayet-i kerime böyle, muhtevada bir ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime okudum diyor. Efendimiz eliyle yeter diye işaretle bulundu. Okumayı tamamladım, kestim. Baktım diye Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar akıyordu. Bu ayet onu çok etkilemişti. Yaşlar akıyordu. Burada tabi olayın çok farklı yönleri var ama bir tarafı da Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz'deki Kur'an'ı güzel okuma kabiliyetini bunu takdir etmek, bunu ortaya koymak, bu konuda onu yönlendirmek istediği de yine bu rivayetten anlaşılmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasılı içtimai hayatın pek çok vecesi bulunmakta ve onun devamını sağlamak maksadıyla yine pek çok vazifenin uygun bir şekilde icra edilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleşmesi için bilhassa güvenilir, liyakatli, maharetli ve yetişmiş insana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla eğitim sistemleri söz konusu insanları yetiştirecek tarzda düzenlenmelidir. Ayrıca istidatlar küçük yaşlara tespit edilmeli. İnsanımız bu neticelere göre muhtelif meslekleri yönlendirmelidir. İşte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite yıllarında işin bu kabiliyetleri keşif ve geliştirme merkezli bir eğitim sistemi uygulanmalı. Çünkü Efendimiz böyle yapmıştır. Cenab-ı Hak Efendimiz'den böyle yapmasını istemiştir ve Efendimiz muvaffak olmuştur. Ama biz bir türlü ne yapıyoruz? Bu alanlarda istediğimiz başarıyı muvaffak elde edemiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin titizlikle tatbik ettiği kabiliyetleri keşfedip geliştirme kaidesi, terbiye ve tezkiye faaliyetlerimizin temel esaslarından birini oluşturmalıdır. Kaliteli insan yetiştirmek ve özellikle de insan israfını önlemek için buna zaruri ihtiyaç vardır. Cenab-ı Hak hepimiz, anneleri, babaları, öğretmenleri, hepimizi bu konuda hitap ettiğimiz, ilgilendiğimiz insanlardaki o Allah'ın o fıtratlara koymuş olduğu o güzel kabiliyetleri, edebiyat gibi, şairlik gibi, sanat gibi, hüsnat gibi, matematik zeka gibi, yani alan, her alanla ilgili bunları tespit edip yerlince, vaktince güzel geliştirip onları insan ve toplumun Müslümanların hizmetine sunabilme becerisini Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.